Spektrum'un yeni bölümünden herkese merhaba. Bu hafta Burak'la beraber Arap Baharı'nın 10. yılında Arap Baharı neydi, nasıl sonuç verdi, bunları konuşacağız. Arap Baharı 2010 yılında Tunus'ta Muhammed Bouazizi isimli bir vatandaşın yoksulluk sebebiyle kendini yakmasıyla başladı ve Arap coğrafyasına yayıldı. Ama maalesef bugünümüzde Arap kışı olarak da anılan ve Arap kışına dönüştüğü konusunda neredeyse dünya üzerinde bir görüş birliğine varılan bir sosyal patlamaydı Arap Baharı. Üzerinden 10 yıl geçti. 10. yıl vesilesiyle uluslararası basında da, Türkiye basında da çok fazla makale yayınlandı. Ve çok ilginç bir anket de yapıldı. The Guardian gazetesi yayınladı bu anketi. Bunları konuşmak istiyorum ben. Öncelikli olarak Arap Baharı'ndan biraz daha bahsedeyim. Bu yoksulluk sebebiyle kendini yakan vatandaşın ardından Tunus'tan bu Mısır'a, Lübnan'a, Ürdün'e, Sudan'a, Umman'a, Bahreyn'e, Libya'ya, Suriye'ye ve her yere yayılan daha fazla demokrasi, daha fazla zenginlik, özgürlük, ifade özgürlüğü talebiyle kitlelerin güvenlik güçleriyle çatıştığı, bazı ülkelerde silahlandığı, bazı ülkelerde çok sivil şekilde bu işi yürüttüğü bir mücadeleydi. Farklı ülkelerde farklı sonuçlar doğurdu. Sadece Arap coğrafyasıyla da sınırlı kalmadı. Belki Türkiye'de 2013 yılındaki Gezi olaylarını Arap Baharı'nın bir yansıması olarak görmek mümkün. Kimileri ABD'deki bu Occupy Wall Street ayaklanmalarını bile kökenini Arap Baharı'na bağlayan kitlelerin hareketlenmesine ve taleplerini sokakta aramasıyla bağdaştıran yorumlar da yapılıyor. Ve bunu hatta Cumhuriyet Gazetesi'nde Ergin Yıldızoğlu kitlelerin 10 yılı adını veriyor geçtiğimiz 10 yıla ve bu kitlelerin 10 yılının önümüzdeki 10 yılda daha da fazla sokak protestolarına evrilebileceğini, çünkü dünyadaki eşitsizliğin, despot rejimlerin devam ettiğini ve üstüne bir de küresel ısınma gibi dünyanın sonunu getirecek bir gerçekliği de beraberinde bu zamanla beraber geldiğini söylüyor. Şimdi bu anketten biraz daha bahsedeyim ben. Bu anket sonucu, bu The Guardian'ın 9 Arap ülkesinde yaptığı bir araştırma ve çoğunluğu bu 9 Arap ülkesindeki insanların Arap Baharı protestolarından pişman olmadıklarını söylüyor, büyük bir çoğunluk. Bu protestoların gerçekleşmesinden memnuniyet duyduklarını ve katılmaktan da pişman olmadıklarını söylüyorlar. Ama aynı zamanda ilginç bir şekilde şu anki hayatlarının protestolardan öncekine göre daha kötü durumda olduğunu söylüyorlar. Yani daha kötü halde olmalarına rağmen pişman da değiller. Bu benim açımdan ilginç. Yani insanların demek ki onurlu bir yaşam ararken verdikleri mücadeleden pişman olmadıklarını ama bu mücadelelerinde görece başarısız olduklarını ortaya koyan bir çalışma. Burak, sen ne diyeceksin bu anketle alakalı ve aslında genel olarak Arap Baharı ile alakalı?
Ya ben esasında az evvel kayda girmeden önce seninle de konuştuk. Bu kadar 10. yılı olduğunun farkında olmamakla birlikte olay olduğunun da farkında değildim. Sen benimle yazıları paylaşınca farkına vardım. Hani böyle bir gerçekten analiz furyası yağmış Arap Baharı'nın 10. yılının üzerine ve bunu da son 10 yıldaki dünyadaki gerçekleşen kitle hareketleriyle paralel biçimde anlaşılmaya çalışılmış. Sadece Arap Baharı kisvesi altında değerlendirebileceğimiz Arap ülkelerinde değil, işte Güney Amerika'da, Türkiye'de, hatta işte Fransa'da, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütün toplumsal olayları, gösterileri de bu son 10 yıldaki kitle hareketi furyasının içine dahil eden yazılar yazılmış pek çok kişi tarafından, hem Türkiye medyasında hem dünya medyasında. Ama ben bu Arap Baharı fenomenini diğer kitlesel olaylardan ayırma taraftarıyım işin açıkçası. Yani sarı yelekliler protestosuyla Tahrir Meydanı'ndaki gösterileri bir tutmanın çok sağlıklı bir bakış açısı olmadığı kanaatindeyim. Hani diyebiliriz ki iki yerde de işte insanların ekonomik talepleri var, demokratik talepleri var. Bunu sosyal medya gibi araçlar ile güçlendirerek, pekiştirerek organize oluyorlar, sokağa çıkıyorlar, devletten, otoriteden, elitlerden bir takım taleplerini kamuoyuna yansıtıyorlar işte dünya bu sebeple daha özgürleşiyor, insanların sesini, iradesini daha iyi ifade edebildiği bir yer haline geldi son 10 yılda, insanlar sokağa çıkabiliyor gibisinden okumak mümkün olmakla birlikte, bu iki olay birbirinden çok farklı. Mısır'da sokağa çıktığınızda eğer tam olarak elitler arasında bir çekişme yoksa, bu tarz otoriter ülkelerde karşınızda silah görürsünüz. Fransa'da böyle olmaz. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle olmaz kolay kolay. Demokratik ülkelerle bu tarz ülkeler arasındaki protestoları önce birbirine ayırmak gerek. Sonra motivasyonları da aynı değil ve siyasete olan etkileri de aynı değil. Dolayısıyla hani belki işte Şili'yi, Türkiye'yi falan bu rekabetçi otoriter rejimle bir tam bir özgür liberal demokrasi arasında gidip gelen gri bölgedeki ülkeler, siyasi atmosferler olarak Arap Baharı ile benzeştirmek mümkün olsa da, batıdaki protestoları ve ben hani Türkiye'yi de Güney Amerika'yı da bundan bir ayrı tutmak niyetindeyim öncelikle Arap Baharı'ndan. Arap Baharı daha başka bir şeydi. Arap ülkelerinin birbirine benzer karakteristiklerinden ötürü bu nasıl denir, tırnak içerisinde söyleyeyim bu kelimeyi, seküler diktalar tarafından yönetildiği bir son 40 yıl 50 yıl geçirdik. Doğru mu söylüyorum Bartu bilmiyorum. Ve bu rejimler çok bazı başarılı elitler yaratsalar da genel olarak halka ve kitlelere inen bir refah ve özgürlükçü, demokratik bir ortam sağlayamadılar.
Hatta sağlamadılar yani, çalışmadılar bile.
Sağlamadılar, sağlayamadılar. Bunun çok zor olduğu ülkeler olmakla birlikte, yani bütün belki kurumsal olarak altyapısı hazır olmasına rağmen, İngilizce tabiriyle bu corrupt elitlerin, yozlaşmış elitlerin sebebiyle, bu ilişkiler sebebiyle olamadığı ülkeler var. Bir tarafta Lübnan gibi, örnek vereyim. Ama öbür taraftan da Suriye gibi, Mısır gibi hiçbir altyapısı olmayan ülkeler. Bunun çok zor olduğu aslında, toplum homojen olmasına rağmen, hani Lübnan gibi inanılmaz bölünmemiş olmasına rağmen, bunun hem işte eğitim seviyesinden, kültür seviyesinden, kurumsal altyapının olmayışından, geçmişten, tarihten gelen ilişkilerin olmayışından dolayı zor olduğu ülkelerde vardı. Ama neticede hepsinde benzer şeyler vardı, benzer olaylar vardı. Ya çok istikrarsız hükümetler, rejimler, Lübnan gibi sürekli iç savaş, sürekli hükümet değişikliği, sürekli bir boşluk doğan ülkeler, ya da çok sert, baskıcı, tek adamın, tek partinin yönettiği seküler dikta rejimleri vardı. Ve bunun karşısında da halkın, kitlenin karşılamayan talepleri vardı. Burada 2008 ekonomik krizinden sonra kendine yeni pazar arayan batılı ülkeler ile burada yaşayan kitlelerin talepleri örtüştüğü anda bir kıvılcım patlayıverdi, birkaç domino etkisi olay üzerinden diye okuyorum ben olayı. Hani öyle çok planlı bir olaydı, işte CIA yaktı ateşi ama barutu yetmedi gibi bir cümle okudum senin paylaştığın yazılarda benimle. Hani öyle çok bir komplo teorisi planlıymış gibi de görmeyelim, ama neticede bazı talepler örtüştü ve olaylar çığırından çıkıverdi. Ama ne kurumsal altyapı, ne ekonomik altyapı, ne demokratik altyapı, ne de bu ülkelerdeki demokratik kompozisyon, dağılım buna el verdi. Çünkü seküler diktayı aradan çıkardığınız anda bir anda ülkeyi 50 yıldır yöneten askeri, seküler ve işte Amerika ile oyla buyla ya da Rusya ile bir şekilde bir dış güçle arası iyi, aradan avantayı yiyip bütün ülkenin ekonomisini yöneten elitler karşılarında İhvan Müslüman kardeşler çizgisinde inanılmaz kitlesel biçimde ilerleyen hareketler gördüler ve bu geçiş süreci olmadı elbette. Mısır'da olmadı öncelikle. Suriye'de hiç başlayamadı bile, ülkeyi ortadan ikiye böldü, kan gölüne çevirdi. Libya'da zaten hani böyle ordu da olmadığı için, ordu da aşiretlerin toplandığı böyle bir obalar gibi bir rejim olduğu için, eski Türk devleti gibi bir obalardan oluşan bir rejim gibi böyle bir şey, o garip bir şey oldu. Devlet olmadığı için ortada dağıldı zaten. Hani bir Tunus'ta, Cezayir'de belki bütün bu batılı kültürün vesaire, Avrupa'ya daha yakın olmanın, ekonomik ilişkilerin etkisiyle toplum biraz daha farklı olduğu için bir tık daha belki olumlu ve farklı evrilmiş olabilir süreç. Ama onun dışındaki bütün ülkelerde boşluğu kimse dolduramadı. Doğru mu söylüyorum? Ben böyle girizgah yapayım dedim. Sen aç buradan konuyu.
Katılıyorum. Yani Tunus burada tek başarılı model gibi gözüküyor. Demokrasiyi görece kurumsallaştırabilen ve yöneticilerin seçimle el değiştireceğine dair halkta güven uyandıran bir ülkeye dönüştü Tunus. Zaten bu isyanı başlatan ülkeydi. Ve aslında başarılı şekilde tamamlayabilen tek ülke oldu benim gözümde. Onun haricindeki ülkelerde benzer sonuç vermedi. Hatta Tunus'la bu biraz önce bahsettiğim ankette Tunus her zaman en Tunus'ta bile insanların çoğu hayatlarının daha kötü olduğunu söylüyor ama isyandan en az pişmanlık duyan insanlar ve hayatlarının daha iyi olduğunu söyleyen insanlar da Tunus'ta oldukça fazla diğer ülkelere nazaran. Mısır da neredeyse başarıyordu. Orada da yönetim demokratik şekilde el değiştirdi. Ama yeniden despot bir junta rejimi ülkeye el koydu. Demokrasinin üzerine çöktü. Ve Mısır'ı bugün yine eskisini aratmayacak derecede despot bir yönetim elinde Mısır.
Mısır-Tunus karşılaştırması bence çok iyi bir karşılaştırma Arap Baharı'nı analiz etmek açısından. Çünkü burada çok iyi kontrastlar var. Bunun üzerine bir yazım olmuştu benim. Bir paper'ım olmuştu master yaparken. Hatta Mısır-Tunus ve Arap Baharı'ndaki bu demokratikleşme süreci neden birinde daha iyi gitti, birinde daha kötü gitti gibisinden. Hani bu ülkelerin ortak özellikleri genelde şu. Eski sömürge ülkeler. Önce hem emperyal olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun eyaletleri, yani kendilerini bir devlet olarak yönetmemişler. Sonra kopar kopmaz da sömürge haline gelmişler batılı devletler tarafından. Ve sonrasında da bağımsız hale geldiklerinde olan şey bu ülkelerde çok böyle merkezi ve sadece haraç vergi toplamaya yönelik askeri bir silahlı güç varmış. Ve sömürgeciler de direkt gücü bu askeri güçlere devretmişler bağımsızlaşırken. Ve bu askeri güçler arasından da bazı ülkelerde görece diğer komuta kademesinin teknik, teknokrat adamlarına göre kendini farklılaştırabilen karizmatik liderler ortaya çıkıp şey olmuşlar, saray kuran elit liderler olmuşlar, diktatörler olmuşlar. İşte Mübarek ve babası gibi falan Mısır'da, hani işte Suriye'de yine Esad ailesi gibi. Bunlar askeri rejimin unsurları ama kendilerini farklılaştırmışlar, daha da elitize etmişler. İşte Batı ile ilişkiler kurmuşlar, başka ülkelerle ilişkiler kurmuşlar falan filan. Şimdi bunları Arap Baharı çoğu yerde aslında güçten etti büyük ölçüde. Ama orduyu güçten edemedi. Mısır'la Tunus arasındaki en büyük fark da buydu benim bütün bu gördüklerim arasında. Mısır'da ekonominin %40'ından fazlası ordu ve orduya bağlı şirketlerin etrafında dönüyorken Tunus'ta böyle bir şey yoktu. Bir. İkincisi de bu boşluğu doldurmaya aday, hareket, siyasi parti bütün ülkelerde bu İhvan Müslüman Kardeşler çizgisiydi. Yani kitlesel siyasal İslamcı çizgi falan gibi tanımlayabiliriz bunu herhalde. Bu hiçbirimize yabancı bir çizgi de değil. Bu çizgi bazı ülkelerde bu boşluğu daha doldurmaya uygundu. Bazı ülkelerde daha uygun değildi. Bazı ülkelerde ordu daha güçlüydü karşısında. Bazı ülkelerde de daha zayıftı. Tunus'ta hem bu siyasal İslamcı hareket Ennahda diye bir parti var Tunus'ta. Ennahda hem uzlaşmaya daha yakındı Mısır'daki İhvan Müslüman Kardeşler'den. Hem toplumsal kültür daha batılıydı. Hem de karşısındaki ordu ve hani bu ordunun etrafına organize olmuş olan devlet ekonomiyi o kadar da tek elden Mısır'daki gibi yönetmiyordu. O yüzden de işler farklı ilerledi gibi ben görmüştüm olayı işin açıkçası okuduğumdan, konuştuğumdan. Bilmiyorum
bir
ne
de tabii buna katılmamak mümkün değil. Bir de üçüncü bir tipte ülkeler oldu. Bu isyanın iç savaşa evrildiği işte Libya, Yemen ve Suriye. Bu anketlerde de insanların çok büyük oranda pişman olduğu ve hayatlarının çok daha kötü olduğunu söylediği ve zenginle fakir arasındaki uçurumun tamamen artık kopup gittiğini söyleyen insanlar bu üç ülkede yaşıyor. Ve hani çağımızın herhalde en büyük dramlarından üçünün yaşandığı üç ülke. Burada da hani Libya ile Yemen biraz daha senin az önce bahsettiğin gibi tarafların ya orada bir yönetim boşluğu sebebiyle bu iç savaşlar meydana geldi. Suriye'de de tam tersine oradaki rejim dışarıdan, yani Rusya'dan ve İran'dan çok ciddi destek gördü. Muhalefet de ciddi şekilde silahlandı ve eminim o ülkede yaşayan herkesin çok pişman olduğu, çok acı çektiği bir savaş yaşandı ve hala aslında devam ediyor. Yani bitmiş bir savaş da değil. Kim bilir de ne kadar sürecek. Yani bu aslında Tunus'u ayrı tutarsak Arap Baharı'nın birçok olumlu sonucu oldu tabii ki. İnsanlar da çok büyük aydınlanmaya sebep oldu. Yani özgürlükçü düşünce, ifade özgürlüğünün kovalanması, işte devlete karşı vatandaşın haklarının genişletilmesi gibi birçok noktada bir aydınlanmaya sebep olduğu kesin. Ama bir o kadar da insanlarda bu her ne kadar bir aydınlanma yaşanmış olsa da bunun neticesinde hak talep etme boyutuna geldiğinde insanlarda bundan sonra belki de bir çekince oluşturacak bu coğrafyalarda. Çünkü bedelinin çok ağır olabileceğini de gördü insanlar. Bu anlamda da her şeyden öte üzücü oldu tabii ki kendi adıma. Ama yine de hiç yaşanmasaydı bunlar ve o despot rejimler hiç rahatsız edilmeden, kendi halkları tarafından hiç uyarılmadan, insanların haklarını aradıkları bir ortam oluşmadan bugüne kadar devam etseydi, hala işte Bin Ali, Kaddafi, ne bileyim mübarek rejimleri devam etseydi daha mı iyi olacaktı? O da olmayacaktı. Yani bu coğrafya biraz işte coğrafya kaderdir lafı herhalde burada doğru çıkıyor. Çünkü çok uzun süreler gerektiriyor. Yani bu demokrasilerin kurumsallaştığı, insan haklarının, özgürlüklerinin gelişmiş olduğu coğrafyalarda yüzyıllar süren mücadeleler sonucu aslında bunlar yaşandı. Yani Avrupa'da da bunlar yaşandı, bu acılar yaşandı, bu iç savaşlar, katliamlar. Ama bunlar çağlar önce, yani çağlar demeyeyim ama yüzyıllar önce yaşandı. Hani buralarda da, bu coğrafyalarda da belki de bunun yeniden mi yaşanması gerekiyor? Yani bir kez yaşanması gerekiyor herhalde bu acıların ki hakların, hürriyetlerin korunduğu, demokrasinin kurumsallaştığı ülkeler olsun bu ülkeler. Bunlara tanıklık etmek üzücü sadece. Bir şey daha sormak istiyorum sana aslında. Bu Arap Baharı çıktığında bu sosyal medya dünyada yeni bir fenomendi. İnsanların fikirlerini yayması harika bir yenilikti. İsteyen insan istediği yorum yapabilmesi, çağrılar yapılabilmesi, buluşmalar düzenlenebilmesi. Ama o dönemde kimse bu sosyal medyanın aslında işte kişisel verilerin hiç korumadığını, insanların düşünce sistemlerini, kararlarını değiştirmekteki bu sosyal medyanın gücünü, ne bileyim sosyal medyanın insanlara bağımlılık yapması gibi problemleri, yani sosyal medyanın karanlık yüzünü hiç tanımıyorduk o dönemde. Ve harika bir şey olarak değerlendiriyordu dünya. Ve işte bakın sosyal medya çıktı, Arap halkları ayaklandı gibi bu internet devrimi dendi. Sosyal medya devrimi dendi. Ama Arap Baharı nasıl bir kışa dönüştüyse sosyal medyanın da öyle harikulade bir şey olmadığı, beraberinde birçok problemi de, konuşmamız gereken birçok, değişmesi gereken birçok noktanın da olduğu ortaya çıktı. Senin bu, ben bunu biraz paralel görüyorum. Yani insanlar hani bir şeyi, ne bileyim, bir şey görüyorsun ve o gözüne çok güzel gözüküyor ama bir arkasına bakıyorsun ki o elma çürük, yani senin elinde tuttuğun elma aslında içi çürük. Biraz buna benzetiyorum. Sen buna katılıyor musun? Yani bu sosyal medya devrimi denmesi, internet devrimi denmesi sence iyi bir adlandırma mı? Ne diyeceksin?
Ya ben Arap Baharı'nın en başındaki havayı hatırlıyorum da hani Twitter'dan geceleri Mısır'daki protestoları takip ettiğimiz, işte Suriye'deki, o zaman Suriye'deki olayların buraya evrileceğini kimse düşünemiyordu, hayal bile edemiyordu belki. İşte yüz, yani bütün Arap coğrafyası için geçerli, hani yüz binlerce insan öldü, bilmiyorum milyon oldu mu ama herhalde bütün bu etraflıca düşünürsek herhalde milyon insan öldü ve 20 milyona yakın insan da evinden oldu. Bunların sadece 5 milyon kadarı şu an ülkemizde mülteci olarak, misafir olarak, sığınmacı olarak. Yani çok ciddi sonuçları oldu ama o zaman en başta bunları göremiyorduk, hatırlıyorsan. Çok heyecanlıydık ve ben o heyecanımızda çok yanlış olduğumuzu zannetmiyorum. Bence tarihe tanıklık ettik Twitter üzerinden. İnsanlar daha önce hiç böyle toplumsal olayları bu kadar dünyanın her yerinde aynı anda anlık takip etmemişti. Yani gezi olayları için de aynısı geçerli. Hani tamam işte bir olaylar olur dünyanın bir ucunda, sonra ertesi gün ya da ertesi hafta gazetede duyarsın ya da işte 6 ay sonra bunun hakkında bir kitap yazılır. Aa işte bunlar hani işte 68 olayları olur Paris'te, ertesi gün radyoda duyarsın ya da bir sonraki hafta mahallendeki solcu gazete yazmıştır falan. Tamam, takip ediyorsundur dünyayı ama hani nereden Toma'nın müdahale edeceğine kadar anlık takip edememiştik. Birlikte şey olamamıştık insanlar dünya üzerinde. Şimdi o bakımdan bence çok tarihiydi ve sosyal medya o bakımdan bence özgürleştiriciydi. Ama demokratikleştirici oldu mu ondan emin değilim. Çünkü bir şey özgürleştiriciyken aynı anda demokratikleştirici olamayabiliyormuş. Çünkü demokratik olabilmesi için kurumsallaşması gerekiyor, dediğin gibi. Kurumsallaşabilmesi için farklı şeyler gerekiyor. Sadece herkesin her an, her yerden, herkesin görebileceği biçimde kendisini istediği gibi ifade edebilmesi demokratik kurumların ortaya çıkabilmesi için yeterli olmadı. Herkes sınırsız ifade özgürlüğüne neredeyse sahip oldu Arap Baharı protestoları esnasında bu ülkelerde. Ancak bu demokratikleşmeye yol açmadı. Yani Mısır'da herkesin istediğini söyleyebilmesi Mısır'ı demokratikleştirmedi netice itibariyle. Demek ki tek problem bu değilmiş, onu gördük. Ama bir ikincisi, o zamanlar şunun da farkında değildik. Dünya bunu tartışmıyordu. Batı'da olduktan sonra bu olaylar dünya bunun farkına vardı. Sosyal medyanın sadece ifadeyi destekleyen, ifade özgürlüğünü destekleyen özgürleyici yanı değil, bir de manipülatif bir yanı var. Az evvel kastettiğim. Yalanı yayan bir tarafı var. Yani şimdi Trump'ın seçilmesine ya da Brexit oylamasından evet çıkmasına ya da vesaire vesaire bütün bu demokratik ülkelerde yaşananlara etki edebilen bir dezenformasyon sirkülasyonu, sosyal medyanın manipülatif tarafı Arap Baharı esnasında da etkili olmuş olabilir mi? Olabilir ama o zaman bunu bilmediğimiz için tam farkında değildik. Kimse de buna dikkat etmedi. Yani Mısır'daki, Suriye'deki protestoları hani Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlere müdahale etti de Batılı ülkeler Arap Baharı protestoları esnasında hiç mi sosyal medyayı manipülatif kullanmadı? Bilmiyorum. Ya olabilir mi? Olabilir. Hani o yüzden işte o sosyal medyanın o an biz büyüsündeydik. Ama manipülatif tarafları da olmuş olabilir. Ancak ben yine de sosyal medyanın özgürleştirici tarafını, demokratikleştirici demeyeceğim. Çünkü bence farklı şeyler gerekiyor demokratikleşme için, kurumsal şeyler gerekiyor. Ama özgürleştirici tarafının bütün manipülatif yönlerine daha ağır basacağı kanaatindeyim. Yani 10 yıl öncesine gidersek, ulan keşke aklına gelmeseydi de adamın bu kadar Twitter kadar çok rahat herkesin kendini ifade edebildiği bir platform küreselleşemeseydi, böyle bir şey olmasaydı, insanlar bu kadar kolay Facebook üzerinden eventler yapamasaydı der miydik, demezdik. Hayır, yine hepimiz keşke Twitter'ımız olsaydı, iyi ki var, iyi ki kendimizi ifade edebiliyoruz. Tamam, ara sıra seçmenleri manipüle ediyorlar falan ama ya bu ifade özgürlüğü onlardan, bu manipülasyonun yan etkilerinden daha değerli gibi geliyor bana her şeye rağmen. Bilmiyorum. Yanlış mı düşünüyorum?
Yani yine de ben katılıyorum. Yani ifade, tabii ki sosyal medyanın sağladığı ifade özgürlüğü, yani bundan ben de faydalanıyorum. Dünyayı anlık takip ediyorum. Düşüncelerimi paylaşıyorum dünyayla. Ve bu çok hoşuma gidiyor bir yandan. Sadece bu hani dünyada yaşananlar, Arap Baharı ve sonrasında bu geçtiğimiz 10 yılda sosyal medyanın dünyaya gerçekten faydasım daha çok, zararım daha çok, buna karar veremez hale dönüştüm. Önceden tabii ki büyük bir sosyal medya hayranıydım.
Ya bence halı altına süpürülenleri çıkarıyor bu Bartu be. Yani halının altında duran şeyleri kaşıması kolay hale geliyor. Kolayca her eve, her haneye nüfuz edebildiğin bir araç var çünkü elinde. Hani diyelim ki manipüle etmek istiyorsun bir toplumu. Elinde muhteşem bir araç var. Ama neticede manipüle ettiğin şeyleri de uydurmuyorsun. Yani ya da gökten yağdırmıyorsun. Zaten var olan toplumsal gerilimleri kullanıyorsun. Zaten var olan fay hatlarını ve zaten var olan belki işte o manipüle edilmeye olan eğilimi kullanıyorsun. O bazen yer yer cehaleti, yer yer öfkeyi, heyecanı kullanıyorsun. Yani olmayan bir şeyi kullanmıyorsun. Yine olan bir şeyi kullanıyorsun. Halının altına süpürülmüyor sadece bu sefer olan şeyler gibi geliyor bana. Ama bu tabii ki o despot rejimlerin
boyutunu, yani bilmiyorum, benim aklıma hep şey geliyor, yani Melih Gökçek'in Gezi çadırlarında atom bombası planı bulunduğu tweet'i atması, yani ya da ne bileyim işte Donald Trump'ın seçimi aslında ben kazandım, işte şuralarda şu seçim bölgelerinde müdahale ediliyor, oylarım çalınıyor dediği, yani Twitter'ın en son artık şey yaptığı, bu doğrulanmış bir içerik değildir diye Amerikan başkanına uyarı koymak zorunda kaldığı bir ortam. Yani en azından bu tip önlemleri gelişiyor tabii, sosyal medya şirketleri de biraz buna mecbur kalıyor. İçeriğin doğrulanmadan kritik içeriklerin paylaşılmasını en azından başına uyarı koyarak şimdiden düzeltiyorlar. Biraz buna mecbur kaldılar yargılama süreçlerinin sonrasında. Ama bu Arap Baharı'nın bana gösterdiği şey şu oluyor günün sonunda. Demokratik kurumlar çok önemli. Çünkü demokratik kurumların olmadığı ülkelerde insanlar demokrasi talebiyle isyan etse bile o demokrasiyi kurmak mümkün olmuyor. Yani hali hazırda var olan demokratik kurumlara dünyanın bütün toplumları sahip çıkmalı. İfade özgürlüğüne insanlar sahip çıkmalı. Bu kurumlara ve hak ve hürriyetlere gelecek saldırılara karşı insanlar tetikte olmalı. Çünkü bunlar bir kere kaybedildi mi, işte gördüğümüz gibi bu ülkelerin hepsinde bunları geri kazanmak çok zor, çok kanlı ve zorlu süreçler. Yani eklemek istediğim bir şey varsa.
Bu ülkelerden en ümitli olduğun hangisi yine de? Öyle sorayım, daha şey soru cevap gibi bir soru sorayım sana. Yani şimdi atıyorum işte Suriye, Yemen gibi ülkeler için sanırım önümüzdeki uzun yıllar boyunca pek bir umut yok gibi. Ama işte ne bileyim Tunus, Mısır.
Yani bu Kuzey Afrika ülkelerinin ben yani Akdeniz'e sınırı olan ülkelerin diyeyim. Bu Avrupa ile olan temaslarının ve geçmişteki o Avrupa ile yakınlıklarının, yani hem ticari anlamda hem de aslında bir dönemde o Avrupa ülkelerinin sömürgesi olmaları bağlamında. Yani bu kötü bir şey bunu söylemek belki ama ileride işlerine yarayacağını düşünüyorum. Ve aslında oradan yayılacak bir ışığın, yani Tunus aslında Arap coğrafyası için çok iyi bir model oldu. Ve Mısır'dan da ümitliyim. Çünkü Mısır'da demokrasiyi çok kısa bir süre bile olsa tecrübe etmiş oldu. Ve hala orada ciddi bir, oradaki bu Müslüman kardeşlerinin de eminim çıkarttığı dersler oldu. Yani hani demokrasiyi kurumsallaştırmak ve belki bazı noktalarda acele etmemek, işte demokratik, yani demokrasiyle yönetime gelip antidemokratik söylemlerde, eylemlerde bulunmamak, başkasının özgürlüklerini de korumak gibi, eminim oralarda da insanların şeyleri oldu, çıkarttığı dersler oldu diye düşünüyorum. Sadece üzücü olan şu, bu ankette az önce de konuşmuştuk seninle kayda başlamadan, genç nüfusun oranı, pişman olduğunu, Arap Baharı protestolarından pişman olduğunu söyleyen gençlerin oranı çok daha yüksek diğer yaş gruplarına göre. Çünkü buradaki, yani yazıda diyor ki bu insanlar Arap Baharı'ndan önceki hayatı bilmiyorlardı. Hatırlamıyorlar yani yaşları dolayısıyla ve Arap Baharı'ndan sonra gelen hayattan hiç memnun olmadıkları için protestoları sevmiyorlar. Ve bu hani aslında tam tersi olmasını beklerdim. Yani gençlerin daha nasıl diyeyim, talepkar, daha isyankar olmasını beklerdim ki bir şeylerin değişmesine dair umudumuz da biraz daha taze olsun ama zannediyorum gençler daha ümitsiz. Yani konuştukça da insanın üzüldüğü bir konu açıkçası. Bilmiyorum, sen ne diyeceksin?
Öyle. Bir de bu gençler sanırım ders çıkaranlardan da biri aynı zamanda ümitsiz olmakla birlikte. Hani mesela Mısır örneğinden gelmek gerekirse, Mısır'da ders çıkaran bir tarafta sokağa çıkan o tırnak içerisinde ilerici güçler oldu. Yani liberaller, sosyal demokratlar oldu. Çünkü devrimi yaptılar ve devrimi gidip demokratik seçimlere emanet ettiler. Ve demokratik seçimler sonucunda iktidara gelen kitlesel hareket işi götüremedi. Uzlaşamadı, akıllı hareket edemedi. Dediğin gibi bazı konularda sabırsız davrandı, bazı konularda kendisinin iktidara gelmesini sağlayan, bu seçimlere yol açan, devrimi yapan güçleri bir eliyle kenara itti falan filan gibi şeyler oldu. Ve buradan Mısır'da liberallerin de çıkardığı çok büyük dersler oldu, İhvan'ın çıkardığı kadar. Gençleri de bunun içine dahil etmek lazım herhalde. Sanırım sadece sokağa çıkarak protestoyla, gösteriyle devrim yapılamayacağını her ülkede gördük. Bu işler böyle olmuyor. Kurumlar lazım, organize olmak lazım, liderler lazım, sabırlı olmak lazım falan filan. Ben bir de şeyi sorayım sana, Türkiye açısından nasıl oldu sence bu Arap Baharı süreci? Yani Türkiye biliyorsun 2010 öncesi dönemde AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte Bush döneminde başlayarak 2002-2010 arası dönemde model ülke kategorisindeydi. Bu bütün saydığımız Arap ülkeleri ve Müslüman ülkeler için işte tırnak içerisinde ılımlı İslam ya da işte tırnak içerisinde model Müslüman demokratik ülke
hatta kategorisindeydi. Kurulan partilerin bir kısmının adı Adalet ve Kalkınma Partisi oldu bu Arap Baharı döneminde.
Evet.
Yani
evet.
Ampul. Evet. Amblemleri ampul oldu. İsimleri Adalet Kalkınma Partisi oldu.
Evet. Yani örnek aldılar. Yani direkt ismen örnek alanlar olduğu gibi birçok partide, yani Mısır'daki Müslüman kardeşler de buna dahil, çok ciddi ilhamlar aldılar Türkiye'deki AK Parti'den. Ve Türkiye model ülke olarak girdiği Arap Baharı'na ki zannediyorum, yanlış mıyım? Bütün ülkelerde bu despot, seküler dikta rejimlerine karşı halk hareketlerini destekledi Türkiye'de hükümet. Suriye'de destekledi, Mısır'da destekledi, Libya'da destekledi, Tunus'ta destekledi, Cezayir'de destekledi. Sudan'da zaten biliyoruz bir sürü olaylar oldu. Yani
ilk birkaç gün bekledi hükümet diye hatırlıyorum ben de. Yani ben de o dönemde 14 yaşındaydım ama
doğaldır. Evet.
O bu hareketi, yani bu kıvılcımı anlayınca sahip çıktı, yani desteklemekle kalmadı. Yani işte
pek, yani müdahil oldu pek çok ülkede.
Hani bu Rabia işareti Tayyip Erdoğan'ın kendi selamına dönüştü aslında, Mısır'daki Arap Baharı'nın sembolü. Yani sahiplendi AK Parti bunu. Ama gelinen
gelinen noktayı soracaktım sana. Yani gelinen noktada Türkiye model ülke olarak başladığı coğrafyada bugün yarısıyla diplomatik ilişkisi yok, yarısıyla de facto bir savaşın içerisinde, bizzat silahlı çatışmalara müdahil. Ve diğer ülkeler içinde zaten kendi içerisinde olan gelişmeler den tutun küresel konjonktürün değişmesine kadar her türlü gelişme Türkiye'yi model ülke olmaktan da çıkardı diğer pek çok ülke için. Hani model ülke olarak başladığımız yerde İsrail'e tercih edilemeyen, İsrail'e karşı tercih edilemeyen bir ülke haline geldik. Arap ülkelerine bahsettiğim için bunu vurguluyorum, yanlış anlaşılmasın da. Yani Arap ülkeleri bugün İsrail'i Türkiye'ye tercih eder konuma geldi bir dost, bir müttefik olarak. Türkiye için pek iyi olmadı herhalde neticesiz.
Olmadı tabii. Yani tabii şu da var, hani Türkiye hükümeti o dönemde isyanları destekledi ama isyanlar birçok ülkede zaten yönetimi ele alamadı. Dolayısıyla yönetimde kalan despotlar ya da yönetime el koyan öbür başka elitlerin, başka despot yöneticilerin tabii ki Türkiye doğal olarak iyi anlaşamadığı bir ülke kategorisine girdi. Çünkü birkaç sene önce kendisine karşı isyan eden kitlelere sahip çıkan bir hükümet vardı Türkiye'de. Yani buradan benim çıkarttığım ders şu olabilir sadece. Yani ayrıca şu da, bunu söylemeden önce bir şey daha söyleyeyim. Şu da çok üzücü. Yani AK Parti'nin ifade özgürlüğü, demokrasi ve zenginlik talepleriyle sokağa çıkan Arap halklarını desteklemesi. Yani bence bir hükümet bunu yapmamalı. Çünkü o hareketin başarılı olup olmayacağına dair bir kesin kanıt yok. Hiçbir zaman olmaz hiçbir ülkedeki bir hareketin başarılı olup olmayacağına ve bir ülkeyi yönetilirken daha uzun vadeli planlarla, yani herhangi bir, yani A senaryosu ya da B senaryosu, hangi senaryo gerçekleşirse gerçekleşsin yönetilen ulusun çıkarının ön planda olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla
kesinlikle.
Yani ben, yani kimse tercih etmez de herhalde Mısır'da Sisi gibi bir adam darbe yapsın ve juntayla ülkeyi yönetsin. Bir devrimin üzerine çöksün ve insanlar orada mutlu değildir Mısır'da, eminim. Ama bizim Mısır'la şu anda diplomatik ilişkilerimizin olmamasının bize bir faydası yok ki şu anda. Yani
Doğu Akdeniz meselesinde de cezasını çekiyoruz zaten bu ilişkisizliğin.
Yani hani ben bu kadar idealizme yakın bir yönetim anlayışının o ideal gerçekleşmediği senaryoda ulusa fayda sağlamadığını gördüğümüzü düşünüyorum.
Yani bu 10 yıllık süreçte, Arap Baharı sürecinde AK Parti iktidarının biraz Arap Baharı'na karşı duygusal ve ideolojik davrandığını, eleştirisini yapmak gerekli bence dış politika açısından.
Bence de bu yani bize hani, bize fayda
hani
sağlamadı.
Eleştiri derken,
hani ideolojik davranırken bu ideolojiyi destekleyip desteklememek babında eleştirmekten kastetmiyorum. Hiç onunla alakalı bir şey söylemiyorum. Hatta desteklediği pek çok hareket zaten söyledik. İfade özgürlüğü ve demokratik değerleri olan ve bugün hepimizin hak vereceği hareketlerdi. Yani Mısır'daki protestoları hangimiz desteklemedik? Suriye'de hangimiz Esad rejimine karşı sokağa çıkan insanları desteklemedik? Burada hiçbir soru işareti yok. Ama rasyonel açıdan, dış politika açısından baktığımızda burada AK Parti hükümeti ideolojik ve duygusal davranıyor.
Öyle ve şu da çok üzücü. Yani hani gelinen noktada ulusal çıkarların korunmasını zorlaştırdı bu pozisyon. Hem de bizim kendi iç dinamiklerimizle Türkiye'de yaşananlar sonucunda bugün Türkiye'de demokrasi, ifade özgürlüğü, zenginlik gibi taleplerle hükümete muhalefet eden insanlar hükümetten de çok ciddi tepki görüyor. Hani madem idealist olduk o dönemde ve bu isyanları destekledik, o zaman Türkiye'de de benzer taleplere sahip insanların bu taleplerinin karşılanması açısından da bir takım adımlar atılabilirdi diye düşünüyorum. Bu da olmadı, o da olmadı. Yani hem dış politik anlamında hem iç politik anlamında bence maalesef kötü bir noktaya geldik.
Evet, yani benim bu konuda söyleyeceğim son söz, umarım Arap dünyası, Arap medeniyeti ki bizim aslında hem komşumuz, hem dostumuz, hem çoğu alanda rakibimiz ama hem de bir parçamız olan bir medeniyetten bahsediyoruz. Umarım güzel günler bekler onları, ne diyeyim, bu savaşlar biter, despot rejimler bir şekilde hallolur, gerekli kurumları, gerekli sivil toplumu, gerekli kültürel altyapıyı, demokratik altyapıyı, siyasi ortamı sağlarlar, bizim peşimizden gelirler yani, umarım diye düşünüyorum, bizim de gideceğimizi bu yolda varsayarak ümidim bu yönde. Benim söyleyeceklerim bu Bartu bu konuda, daha da bir şey demek istemiyorum.
Çok teşekkür ediyorum Burak. Spektrum'dan bu haftalık bu kadar, önümüzdeki hafta görüşmek üzere.